Ayrım 35. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 410. 68. Deniz, telefon geldiğinde içindeki müziği dindirmek için tekrar stüdyoya inmek üzereydi. Eğer başarabilirse bu jointsiz geçirdiği ikinci gece olacaktı. Telefonu açarken tanımadığı bu numaranın kime ait olduğunu anlamaya çalıştı. Rakamlar kontörlü bir şebeke kullanıcısına ait olduğunu gösteriyordu. Bu gibi numaralar genelde çaldırıp kapatırlar ve sizin onları aramanızı beklerlerdi. Ama bu numara gayet ısrarlıydı. Telefon dördüncü çalışında Deniz arayanın Göksel olabileceğini düşünerek cevapladı. Böyle ucuz bir numaradan Deniz'i arabilecek başka kimse yoktu Deniz'in aklına gelen. Arayan Can Manay'dı. Konuşma şaşırtıcı şekilde samimi ve kısa geçti. Can Manay'ın Deniz'den yardım istemesi başta tuhaf gelmişti ama konuyu anlayınca oldukça mantıklıydı da. Teklifi kabul edip telefonu kapattığında bodrum katındaki stüdyosunun kapısındaydı Deniz. Geri dönüp merdivenlerden çıktı. Mutfakta akşam için bir şeyler hazırlayan Duru'nun yanına gitti. Konuya girmeden önce ocakta karıştırdığı çorbaya konsantre olmuş Duru'ya baktı özenle. Soluduğu atmosferdeki huzur aldığı her nefeste içini doldurdu. Aralarındaki fırtınadan sonra sanki sakin bir limana sığınmış gibiydiler. Fırtınanın verdiği hasarı tamir etmeleri, konuşmaları gerektiğini biliyordu. Ama konuyu açmak için güç toplamalıydılar. Kolay olmayacaktı. Mutfağın kapısına yaslanıp Duru'nun sakince bankonun üzerinden aldığı başka bir kaşıkla çorbanın tadına bakmasını, dudaklarını büzüp çorbaya kaşıktan içmesini, suratının aldığı ifadeyi izledi. Keyif aldı. Can'ın teklifini geri çevirmeye karar verdi. Biraz müzik yapacak, sonra Duru'yla çorba içecek ve hissettiği huzurun tadını çıkaracaktı bu gece. Can'a haber vermek için onu ararken Duru, Deniz'e bakmadan "Göğsün nasıl?" dedi. Deniz sorunun sarsıcı etkisiyle telefonu kapattı ve sadece "Geçti" diyebildi. Duru sakince Deniz'e döndü. Elindeki kaşığı uzatarak "Olmuş" diye sordu. Deniz tattı, beğendi, gülümsedi. Duru'yu tedirgin öptü. Duru çorbayı karıştırmaya konsantre olduğu için bu öpücüğü kısa kesti. En azından Deniz böyle olduğunu düşündü. Telefon çaldığında Deniz arayanın Can Manay olduğunu gördü ve suratını buruşturarak "Can Manay" dedi. Duru'nun dikkati ismi duyar duymaz Deniz'e kaymıştı. İlgisinin yanlış anlaşılacağını, daha doğrusu doğru anlaşılacağını düşünür düşünmez çorbaya dönüp "Niye arıyor ki?" diye sordu. Deniz telefonu açmak üzereyken yemeğe davet edildiklerini ama iptal etmek istediğini açıkladı. Duru'nun güzel bir yemek yemek için Can Manay'a gitmenin iyi fikir olduğunu belirtmesi, Deniz'in aralarında onca olandan sonra Duru'yu onaylamak zorunda hissetmesiyle Can'ın davetini kabul ettiler. Deniz, hoş bir gece daha geçirip hafifleyeceklerini hesaplarken, Duru, Can Manay'a hiç de hafif bir kadın olmadığını gösterme zamanının geldiğine çoktan karar vermişti. 69. Akşam yemeği için verilen saatin gelmesine 20 dakika olmasına rağmen ne Arzum'dan ne de Deniz ve Duru'dan bir haber vardı. Can çıplak vücuduna beyaz tişörtünü geçirirken kimsenin gelmemesinin ne kadar trajikomik bir durum olacağını düşündü. Arzum'la yaşadığı karşılaşma kendisini yeterince yaşlı hissetmesine neden olmuştu. Deniz'i bir daha aramak istiyordu ama ısrarlı görünmenin kendisini küçük düşüreceğinden de emindi. Deniz'in gözünde düşeceği durumdan çok aklında oluşturabileceği soru işaretlerinden tedirgin olmuştu. Sonuçta Deniz'i hoşlandığı bir kızla geçireceği akşam yemeğinin doğallık içinde olabilmesi adına Duru'yla birlikte bir çift olarak davet etmişti güya. Özellikle yardım isteyen bir tonda konuşmuştu. Asıl organizasyonu çok samimi bir çift arkadaşıyla yaptığını ama arkadaşının karısı hasta olduğu için gelemeyeceklerini ve davet ettiği kızın bu durumu yalnız kalmak için kurmacı bir mazeret olarak algılamasından endişeleneceğini anlatmıştı. Kızın bir sürü numaraya maruz kaldığını ve bu nedenle biraz paranoyaklaştığını uydurmuş, etrafında sadece ünlü kişilerin bulunduğu bu çevreden birileriyle sosyalleşmenin artık kendisine yıkıcı geldiğini, davet ettiği bayanı kaliteli bir sohbeti tanımak istediğini, akşam kendilerine katılabilirlerse çok memnun olacağını eklemişti samimiyetle. Kullandığı kelimeler Deniz'in kendi hayatında hissettiği her şeyi anlatıyordu aslında. Can Manay, avını tuzağa çekmek için avın ihtiyaçlarını ya da empatisini kullanmak gerektiğini iyi biliyordu. Bu gece empatiydi Deniz'i buraya getirecek olan diye düşündü. Duru'nun Deniz'i ikna ettiğini aklına bile getirmeden. Kalbinin derinliklerinde bir yerlerde Deniz'e saygı hissetse de geri kalan her yerinde acımasızdı ona karşı. Sonuçta bu adam Can Manay'a ait olan bir şeyi alıkoymakla suçluydu. Duru ait olduğu yere, kişiye dönene kadar Can Manay'ın beyninde Deniz'e hissettiği acımasızlıktan ve Duru'ya duyduğu istekten başka bir duyguya yer yoktu. 70. Bayi'nin önünde oturduğu yerde öfkeyle çıkıştı Özge. Ne yani? Kamera karşısına geçip rol yapabiliyor diye tanrılaştırılmalı mı insan? İnsanın tanrılığı, şizofrenik bir şekilde hayali bir karakteri taklit edebilmesinden mi gelmeli? Mide bulandırıcı bir durum bu. İşte bu yüzden rol yapabilen bir sürü salığa tapan gerizekalılarla dolu bir yer burası. Adamı çıkar o rolden. Gerçeğine in. Yok ki öyle bir şey. Bomboş. Muammer elinde kemirdiği darıdan bir ısırık daha almadan önce seninle aynı fikirde değilim. Bir aktörün performansı seni değiştirebilir. İzlediğin şeyin içinde barındırdığı duyguyu derin bir samimiyetle yansıtması izleyeni senin zannettiğinden çok daha derinden etkileyebilir. Bu etki izleyenin içinde bir şeyleri söndürebilir ya da ateşleyebilir. Performansın kalitesidir yapılan işe ve yapana verilmesi gereken değer. Benim de canımı sıkıyor genellemelerin anlamının önüne geçmesi. Ama ilkel insanın beyni maalesef hala böyle depoluyor bilgiyi. Özge elindeki sodanın dibini de kafasına diktikten sonra lafa anlamadım. Daha doğrusu anladım mı emin değilim. Genellemelerin anlamın önüne geçmesi ne demek? Diyerek daldı. Muammer elindeki yıpranmış peçete ile ağzının etrafındaki darı tanelerini silerken Özge'nin ciddi olduğunu anlamak için duraklayarak ''Ciddi misin sen?'' ''Nesini anlamadın?'' diye sordu. Özge samimi bir şekilde ''Ciddiyim ya, tuhaf bir cümle. Genellemelerin anlamın önüne geçmesi deyince aklıma bir sürü genelleme ve bir sürü anlam geliyor. Eşleştiremiyorum. Bizim konumuzla nasıl bağladın ki şimdi bunu?'' diye sordu. Muammer elindeki darı koçanını eski bir peçeteye sararken kaşlarını kaldırıp İyi bir aktörü izleyende yarattığı ilham duygusunun değerli olması güzel. İyi aktörlük saygı duyulacak bir durum. Yani ilham uyandırabilen her aktör saygıyı hak etsin. Ama her rol yapana iyi aktör muamelesi yapıp saygı gösteren bir toplumda aktör genellemesi iyi aktör anlamının önüne geçiyor. Ve aynı Pavlov'un köpeği gibi aktör gördüğümüzde hatta televizyona çıkan birini gördüğümüzde bizde uyandırdığı duyguyu tartmadan alkışlayan, anlamı genellemeye feda eden bir toplum haline geliyoruz. İşte Özge Hanım, senin sorunun aktörlerle değil aslında. Sorunun anlamı genellemeye feda edenlerle dedi. Özge ağzındaki lokması biterken sen zeki bir adamsın Muammer Bey dedi. Muammer Bey kendine iltifat ediyorsun Özge Hanım. Bir zekayı takdir edebilmek için zeki olmak gerekir. Bazen karşındakinin zekası aslında kendi zekanın aynasıdır. Tekrar konumuza dönersek, eğer biz burada beceriksizlerin yaptığı şeylerden bahsediyorsak ve buna sanat diyorsak ve sanat adı altında yapılan saçmalıklara savaş açıyorsak, o zaman iyi yapılmış sanata yazık değil mi? Onu kim koruyacak? Sen savaşçı doğmuşsun Özge Hanım. Doğan bu. İlla savaşacaksın. Bir savaşçıya verilecek iki iyi nasihat biliyorum eğer ilgilenirsen dedi. Özge ilgilendiğini belirten bir şekilde kafasını salladı. Muammer elindeki çöpü biraz ötedeki kutuya çabasızca basket attıktan sonra dirseklerini dizlerine dayayıp sakalını kaşırken hatırlamaya çalıştı. 1. Savaşlarını iyi seç. Çünkü içinde kaybolabilirsin. İyi bildiğin ve sevdiğin bir şeyin içinde kaybolmak, beceriksiz olduğun ve sıkıldığın bir şeyin içinde kaybolmaktan daha iyidir. 2. Savaşçı ruhun amacını gölgelemesin. İyi savaşçılar savaşlarının güçsüzlüklerinden değil, ne için savaştıklarını unutup savaşın kendisini amaç yaptıklarından kaybederler. Bir savaşa başladıysan nerede bitirmen gerektiğini en başından hesaplaman lazım. Zafer bazen kazanmak için son darbeyi vurmamak olabilir. Zafer gibi gözüken şey ancak çok sonra farkına varabileceğin bir yenilginin başlangıcı olabilir. Muammer derin bir nefes alıp suratına yayılan gülümsemeyi hissettiren bir ses tonuyla ''Uzun lafın kısası kızım, sanata ve icra edenlere savaş açmadan önce savaş açmak istediğin şeyi iyice somutlaştırmalısın. Benim anladığım sen sanata değil, popüler kültürün ürünlerine savaş açıyorsun. Oysa gerçek sanatçı kutsaldır.'' dedi. Özge, ''Eğer yaptığı sanatsa.'' diyerek lafa girdi. Bir anlık sessizlikten sonra oturduğu yerde bacaklarını uzatarak uyuşuk kaslarını rahatlamaya çalışan Özge, ''Çok uzun süredir bir sanatçıyla tanışmadım ve bu ülkede sanat adına bir şeyler üreten herkes... Yani hiçbirinin sizin bahsettiğiniz insanın içinde duygular oluşturan kutsal kişiyle alakası yok. O kutsal kişiyi görseler canlı canlı yakacak kadar korkuyorlar ondan. Çünkü kendi sahtekarlıklarını kamufle edemeyecek kadar çıplak kalırlar öyle birinin yanında. Toplumun salaklığı belki de yokluktan kaynaklanan açlığı bu parazitlerin yaptıklarının alkışlamasına yol açı olabilir. Ama bu üretilen şeyin üretilmeye değdiğini göstermez diye humurdandı. Özge'nin gerilen suratı karşısında merakla onu izleyen Muammer, ''Peki ne gösterir?'' diye sorduğunda Özge kafasının içindeki düşüncelere dalmıştı bile. Özge'ye duyurmak için Muammer'in soruyu ikinci kere sorması gerekti. Özge gözleri uzaklara dalmış bir şekilde sanki uzun yıllardır ezberlediği bir cümleyi söyler gibi otomatik. ''Üretilmeseydi onun yokluğundaki yaşamın nelerden yoksun olabileceğini düşünmek. İşte bu üretilen şeyin gerçek değerini gösterir. Pastörsüz, Teslasız, Depeche Mode'suz bir hayat. Tam bir korku filmi olurdu. En azından benim için. Asıl bunlar gerçek sanatçılar diye mırıldandı. Özge aklındaki soruyu ciddiyetle ne yapmak lazım diyerek telaffuz etti. Muammer Bey, Özge'nin toy ama taze hırsına, enerjisine gülerek kendin söyledin gerçek bir sanatçı olsa bu parazitlerin hepsi kaçacak yararlar diye. Savaştığın şey sanatçı maskesi yapan bir avuç parazitse sen de maskelerini düşürürsün. Gerçek bir sanatçı bul diye cevap verdi. Özge'nin bunu ciddiye alıp almamasını önemsemeden konuşmuştu. Kızın kapasitesiyle ilgili hiçbir fikri yoktu ve bu cümleyi ciddiye alarak sanat avına çıkacağını düşünmemişti. Ama bu cümle Özge için birçok sorunun çözümü gibi gelmişti kulağına. Darbeyi bulduktan hemen sonra gerçek sanatçı avına çıkmaya söz verdi kendi kendine. Bu düşünce sessiz ifadesinde bir gülümsemenin yayılmasına neden olunca Muammer, Özge'deki birçok tuhaflığın ne kadar büyük ve temiz bir enerjiden kaynaklandığını görüp o da gülümsedi. Birbirlerinin gülümsemesini fark edip iyice sırıttılar. Ta ki Muammer o can sıkıcı soruyu sorana kadar. Darbeyi nasıl bulacaksın? Böyle beklemekle olmaz. Özge, darbeyi aramakla geçen bir günün daha sonuna gelmişti. İçinde umut adına kalan tek şey bir şüpheydi şimdi. Uyuyamazdı. Ofise giderken cep telefonundan ekibi aramaya karar verdi. Herkesi ofiste toplayacak ve bu gece bir sonraki adıma karar verecekti. Bu adımın belki atabileceği son adım olduğunu düşünerek bindi otobüse. Sahipsiz biri olarak iyi bir şey yapmaya çalışmanın ne kadar imkansız olduğunu düşünerek geçirdi otobüs yolculuğunu. Eğer büyük bir şirketin parçası olsaydı hukuk sistemi işlemişti şimdi ve darbe bulunmuştu bile. Ama tek başına kimdi Özge? Savcılıkta suç duyurusunda bulunmuş, özel mahkemede dava açmıştı ve ilk dava için verilen tarih 3 ay sonraydı. Bu ülkede hakkını hukukla aramak isteyenler, içlerindeki savaşma isteklerini sönüp gidene uğradıkları haksızlık, tatsız bir anı ya da arkadaşları anlatılan trajikomik bir durum olana kadar bekletilirler, yıldırılırlar ve bıktırılırlardı. Hakkını savunmak akıllarına geldiğinde kendilerini otomatik bir şekilde tembel hisseden bir halk yetiştirilmişti. Ama Özge vazgeçmeyecekti. Ne kadar oyalasalar da, ne kadar engelleseler de, ne kadar bıktırsalar da darbeyi bulacak ya da yeniden basacak ama bu halkı okutacaktı. 71. Doğrunun yemeği, banyosu, tırnaklarının kesilmesi, dişlerinin fırçalanması, yatırılması, partiye gidilmemesi için sürekli karar alınması derken gece iyice bastırmıştı. Pencereden dışarı baktı Bilge. Gece yaşayan insanlar için gün şimdi başlıyor aslında. Ya da birkaç saat sonra. Kendisine verilen küçük zarfa baktı. Adres okudu birkaç kez. Sonra yine cebine koydu. Ve odasına geçip 12 gün sonra teslim edilmesi gereken sipariş ödevleri yapmaya devam etti. Bu ödevlerin aldığı yüksek notlar sayesinde kısa zamanda adı duyulmuştu okulda. Kimse suratını hatırlamasa da proje hazırlanması gerektiğinde onun numarasını hatırlayan ciddi bir kitle oluşmuştu. Canmanen programına çıkan kızın kendisi olduğunu biliyorlar mıydı acaba diye düşünüp eğlendi. Yatmak üzere dişini fırçalarken miydi yoksa pijamasını giymek için çekmecesini açarken miydi bilemiyordu. Ama bir anda partiye gitmek için hazırlanırken buldu kendini. Hayatında ilk defa davet edildiği bu partiye gidecek ve en azından partinin ciddiden yapıldığından emin olacaktı. Parti gerçekse içeriye girmeyi hiç düşünmüyordu. Sadece gidip bir görmek istiyordu. Zaten 2 saatte eve dönmesi gerekiyordu. Doğrunun her gece yarısı evin içinde yaptığı yürüyüşten önce evde olmalıydı. 72. Sokak lambasından içeri süzülen ışık ofise postmodern bir imaj vermişti. Bu yarı aydınlık atmosferde ekibin gelmesini sessizce bekledi Özge. Ofise gelirken bilgisayarları açmayı, ekip için her şeyi hazırlamayı, hatta kahve yapmayı falan hesaplamıştı kafasında. Ama kapıyı açtıktan sonra içeri süzülen bu ışığın hissettirdiği duyguda kalmak istedi biraz. Ve kapıyı kapatıp sessizce oturduğu köşede üzülüp kaldı. Niye toplamıştı insanları? Darbe ortada yoktu ve daha kötüsü bir açıklaması da yoktu. Derginin tutacağından o kadar emindi ki masraftan kaçınmamıştı. Ofisin kira, depozito ve mobilyası, bilgisayarlar, maaşlar, ofis masrafları tekrar tekrar hesaplasa da aslında paranın nereye gittiği belliydi. Yakında ikinci maaşları dağıtması gerekecekti ve kahretsin neredeyse hiç para kalmamıştı. Kafasını resmen işgal eden sorunların tümünün her bir ekip elemanın ofise varmasıyla garip bir şekilde adım adım cevaplarını bulmaya başladı. Özge içinde doğan ve kendisini ele geçiren bu otomatik pilotla savaşmaya çalışsa da sonunda teslim oldu. Tutamayacağını bildiği sözler uçuştu havada. Coşkuyla yapılan motivasyon konuşmasının ekibin alkışları karıştı. Özge'nin ne olduğunu anlamadan olan olmuştu ve tüm sorumluluk kendisine aitti. Ekip dergiyi yeniden basmak için coşkuyla hazırlanmaya başlamıştı. Matbaa için yeni bir prova alınacak ve sabaha doğru dergi yeniden basılmaya hazır olacaktı. Peki ya parayı nereden bulacaktı Özge? Ya maaşları? Nefes darlığı hissetmeye başladı. Matbaa masraflarını nasıl karşılayacağını, bu insanlara nasıl maaş vereceğini, dergiyi bassalar da nasıl dağıtacağını düşünüp iyice daraldı. Göğüs kafesinde hissettiği ağrı ancak kalp krizi olabilirdi. Ya da panik atak. Aman Allah'ım. Panik atak geçiren salaklardan biri oldum diye düşünürken yaşadığı acının gerçekliği ve hissettiği ölüm korkusunun gücü iyice sastı ruhunu. Ölüyordu ya da öyle hissediyordu. Ne fark ederdi ki? Duyu organlarımızla algılıyorduk her şeyi ve şimdi beyni ona öldüğünü söylüyordu. Kendini tuvalete atarken yediği bir şeyin dokunduğunu söyleyerek sıyrıldı meraklanan ekibin arasından. Kapıyı kilitleyip üzerindeki gömleğin düğmelerini yırtarcasına çekiştirip açtı. Fayda etmedi. Nefes alamıyordu. Başı dönüyordu. Kulakları tıkandı. Gözleri karardı. Kapının önünde kendisine iyi olup olmadığını soranların sesleri uğultuya dönüştü. Ve Özge bayıldı. Ayıldığında odayı dolduran güneş ışığının sarılığı neredeyse huzur vericiydi. Omurgasında hissettiği sertlik olmasa. Ayakları koltuğa dikilmiş şekilde yere yatırmışlardı Özge'yi. Doğrulmak istedi ama başının arkası, beyinciğinin olduğu bölüm sanki darbe almış gibi ağrıyordu. Kafasını hemen geri yastık hale getirilmiş ceket yığının üstüne koyup yırttığı gömleğine baktı. Neyse ki içinde tişörtü vardı. Ofiste sabahlayan ekip birkaç dakika fark ettiler Özge'nin ayıldığını. Başına toplandıklarında Özge ancak doğrulmayı becerebilmişti. Kaykılarak oturduğu yerde herkesin olayı defalarca anlatmasını ve nasıl tansiyonunu ölçtüklerini, tansiyonu yükselsin diye ayaklarını dikip kendisini yere yatırdıklarını, nasıl aralarında hastaneye götürüp götürmemekle ilgili tartıştıklarını ve Özge'nin sigortası olup olmadığını bilmediklerini ve basit bir tansiyon düşmesi yüzünden yiyebileceği hastane faturası kazığının çok daha ağır gelebileceğine karar verdiklerini dinlermiş gibi yaptı Özge. Dinlermiş gibi kafasını sallarken düşünceleri altında ezildiği durumu tartan çözümler üzerinde dolanıp durdu. Bankadan kredi çekmeyi düşündü. Bu kadar kısa zamanda imkansızdı. Sahip olduğu şeyleri satmayı düşündü. Pek de değerli değildi sahip oldukları. Ailesinden istemeyi düşündü. Ama bunun için ölmeyi tercih ederdi. Sadık Murat kolağını arasa kendini düşüreceği durum nasıl utanç verici olurdu. Herhalde bu sefer adam Özge'yi tokatlamak isterdi. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Göğüs kafesinin içinde canını acıtırcasına atmaya başlayan kalbi ve uğuldayan kulakları beynindeki düşünceleri dağıttı. Etrafındakilerin ifadeleri değişmiş ve herkes sessizleşmişti. Demek dışarıdan bakanlar için bile anlaşılır bir durumdu Özge'nin hissettiği acı. Kendi sesini duymasını engelleyecek kadar tıkalı, uğultulu kulaklarına rağmen ''Hastaneye gidelim'' dedi ve kalkmaya çalıştı. Sonrası kulaklarındaki basınca ve uğultuya rağmen sadece kalp atışını duyabildiği tuhaf bir sessizlikti. Özge'yi kaldırdılar. Alelacele üzerine ceketini geçirdiler. Çantasını aldılar. Kapıya doğru taşıdılar. Özge içinde bulunduğu bu durumun, bu cehennem hissiyatının artık geçmesini diledi. Kapıdan çıkmak üzereydiler ki çalışanlardan birine konsolun üzerine unutulan telefonunu almasını işaret etti. Çocuk hızla telefonu kapıp getirdiğinde Özge'nin çantasını taşıyan diğer çocuk aldı telefonu. İşte tam o sırada telefonun ekranı aydınlandı. Kulaklarındaki uğultu yüzünden telefonun çalıp çalmadığını anlayamadı. Özge, ama ekranın ışığı belirgindi ve ekranda bir yazı vardı. Özge telefonu istedi ama isteğinin anlaşılması birkaç saniye sürdü. Çocuk telefonu nihayet verdiğinde ekrana dikkatle baktı. Ekranda hiç tanımadığı bir numaradan gelen bir mesajın yarım içeriği okunabiliyordu. Bu bir adrese benziyordu. Yürümesine yardım edenlere bir an direnip durdu ve elindeki telefonun mesaj bölümüne girip mesajı dikkatle okudu. Mahrum Caddesi, Tüldaş Otobüs son durağından 200 metre sonra soldaki gri konteyner. Özge mesajı gönderen numarayı aradığında yürümek için biraz önce ihtiyaç duyduğu destekten kurtulmuştu bile. Telefon iki kere çaldı ve meşgule düştü. Özge hemen tekrar aradı. Bu sefer otomatik olarak çıkan sekreter aranan numaranın kapalı olduğunu bildiriyordu. Yanında duran art direktörü hemen bilgisayar başına geçmesini söylerken numarayı yüksek sesle okumaya başladı. Kendisine şaşkınlıkla bakan çocuğu azarlayıp harekete geçmesini sağladıktan sonra bilinmeyen numaralar servisini aradı. Ama servis böyle bir numaranın kullanılmadığını söylüyordu. Bu olamazdı. Birkaç kere daha santrali arayıp numaranın kaydına ulaşamayacağına emin olduktan sonra telefonu bırakıp bilgisayarın başına geçti. Belki yanlışlıkla gönderilen bir mesajdı bu. Belki şebekeler arası bir karışıklıktan olmuştu. Her ne olmuştuysa bir şey kesindi. Özge'nin ne başı dönüyor, ne midesi bulanıyor, ne de kalbi düzensiz atıyordu. Biraz önce yürüyebilmesi için kendisini kolundan tutanlar şimdi şok içinde sessizce izliyorlardı onu. Tabii ızdırap içinde hastaneye götürmek isteyen birinin bir anda kafayı bir telefon numarasına takıp her şeyi unutuvermesini anlamaları imkansızdı. İnternette de numarayla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Dikkatini adrese verdi. Dergilerle ilgili olabilme ihtimali bile hayat vericiydi. Özge kendisine şaşkın bakan suratların ne diyeceğini bilemeden tereddütle gülümsedi. Küçüklüğünden beri geçirdiği bu düzensiz nöbetlerin her an gelebileceğinden bahsedip adı konulmayan bu gizemli hastalığıyla ilgili yalanlar sıraladı. İnanıp inanmamaları önemli değildi. Sadece rahat bırakılmak istiyordu. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan biri gibi hissediyordu. Bahsedilen adresin hangi semtte olduğunu internetten bakıp adrese gitmek üzere ayağa kalktığında art direktör Ömer'in ya yolda yine nöbet gelirse şeklindeki ısrarlarına karşı çıkamadı. Gücü kalmamıştı ve hemen yola koyulabilmek için onu da yanına aldı. Ne olduğunu bilmediği bu yere doğru yola çıktılar. Haftalar sonra ilk defa Özge'nin içinde yine umut vardı. 73. Duru'nun bedeni salona girdiğinde dikkatini Arzum'un üzerinde tutmak çok zordu ama yapmak zorunda olduğu şeyi yaptı Can Manay. Ve gözlerini Arzum'dan ayırmadan karşıladı Deniz ve Duru'yu. Bahçeye kucaklarcasına salonda kurulmuş 4 kişilik sofraya gelsenize diyerek samimi bir şekilde davet etti onları. Deniz evin huzur dolu atmosferinden kurulan sofranın iştah açan detaylarından aldığı hazla gülümseyerek girdi içeri. Duru ise soğuk ve görevde bir asker gibi tetikteydi. Deniz Duru'ya dikkat etmeden ilerledi sofraya. Duru Canmaney'in kendisine hiç dönmeyen bakışlarının arzumda kilitlenmesine hayretle bakarak masaya doğru ilerlerken bu model görünümlü kızın varlığının rahatsız ediciliğini en mikro haliyle hissederek takip etti Deniz'i. Rahatsız edici olan kız mıydı yoksa Canmaney'in kaypaklığı mı? Daha birkaç saat öncesine kadar Duru emindi bu adamın kendisinin peşinde olduğuna. Bir anda olsa. Kız masadan onları selamlamak için kalktığında güzel uzun bacakları kısa elbisesinin altından çıktı ortaya. Bu güzel ve Duru için bir o kadar da rahatsız edici yüz tanıdıktı. Şu şampuan reklamına çıkan ve sonra çok ünlü olan güzellik yarışması güzellerinden değil miydi bu kız? Çok ünlü olmasına rağmen dedikodusu olmayan nadir güzellerdendi. Canmaney tüm dikkati kızda, şarap doldururken hiç kafasını kaldırmadan ''Hoş geldin Duru, Deniz otursanıza.'' dedi. Adam resmen aşık görünüyordu. Bardağı doldurması bitince sol elini Deniz'e uzatıp samimi bir şekilde yandan tokalaştı. Deniz'i arzumla tanıştırırken Duru tamamen geride, kendi salak gibi hissederek durdu. Canmaney'in kendisine yönelik hareketlerini sırasıyla düşündü. Yanlış mı anlamıştı her şeyi? Belki de bu adam sıradan bir çapkındı. Arzum'un giydiği topuğun uzun bacaklarının üzerine yükselen ince vücudunu daha da uzun gösterdiğini düşündü Duru. Kendini bir pigme gibi hissetti ilk defa. İlk defa kendi güzelliğini kıyasladığını fark ettiğinde tanışmak için yüz yüze geldiği kızın yüzünü inceleyerek bakmaktan alıkoyamadı kendini. İnsanlar da kendisine aynen öyle yaklaşıyorlardı hep. Kafasında Canmaney'in gözlerini alamadığı bu kadının nasıl biri olduğunu soran onlarca soru belirdi. Kaç yaşındaydı? Nasıl tanışmışlardı? Programda bahsettiği kız bu muydu? Bu olmalıydı. Peki nasıl olur da sadece birkaç saat önce Canmaney ile arasında öylesine yoğun bir enerji hissedebilmişti? İyi ki Deniz'e bir şey söylememişti. Nasıl da yanlış anlamıştı. Adam resmen başkasına aşıktı. Arzum'la el sıkıştı. Masanın üstündeki salatayı karıştırmakla meşgul, suratına bile bakmayan Canmaney'in yanından geçip Deniz'in tam karşısına oturdu. Oturur oturmaz kendini çirkin hissetti. Aslında çirkinlik değildi hissetti. Adını koyamadığı sıkıntılı bir duyguydu bu. Canmaney'in kendisine ilgisi olduğunu sanmış, öğleden sonrasını adamı internetten inceleyerek geçirmişti. Şimdi kendisiyle alakası olmadığını görmek tatsız bir şeydi. İşte buydu onu rahatsız eden şey. Kendi kendine gelin güvey olmuş gibi hissetmesi. Can, Duru'nun şarabını koymak üzereydi. Duru, kendini küçük düşmüş hissediyordu. Rahatlaması gerekirken, niye şimdi morali bozulmuştu? Bu hissi kafasını atmak için adamın dağınık saçlarına baktı. Ne kadar sıradandı. Deniz'e baktı. Deniz gibi su tanrısı görünümünde birinin yanında kimdi ki bu adam? Kendini şanslı hissetmesi gerektiğini düşünerek döndü doldurulan kadehine. Canmaney kadehini kaldırıp sahip olduklarımıza dediğinde hepsi kaldırdı kadehlerini. Herkes gülümseyerek yudumladı şarabını. Deniz sevgiyle baktı Duru'ya. Göz kırpıp gülümsedi. Duru Deniz'e kocaman gülümseyerek kafasındaki tüm düşüncelerden sıyrılırcasına derin bir nefes aldı. Tam kadehini yerine koyacaktı ki Can hala elinde tuttuğu kadehi yine kaldırıp ve sahip olacaklarımıza dedi. Koymak üzere olduğu kadehi ayıp olmasın diye hemen yeniden kaldıran Duru, kadeh kaldıran Can olduğu için ona baktı. Ve işte o an göz göze geldiler. Can'ın siyah derin gözleri, Duru'nun bal rengi içinde yeşil adacıklar olan hareli gözleriyle çarpıştı. Can şarabından ikinci yudumunu alana kadar ayırmadı gözlerini Duru'dan. Duru'nun aniden hızlanan kalbi bir anlık aptallıkla da olsa Can'a bakmaya devam etmesine neden oldu. Duru hemen bu bakışı diğerlerinin de fark edip etmediğine baktı. Deniz çoktan tabağına konan istiridyelere dalmıştı. Ama Arzu dimdik Duru'ya bakmaktaydı. Duru hızlanan kalbinin suratında yarattığı kızarıklığı bastırmak istercesine beceriksiz gülümsedi Arzu'ma. Arzu'nun gözlerini kısarak gülümseme olup olmadığı tartışmaya çok açık olan bir şekilde dişlerini gösterdi Duru'ya. Bu bir gülümsemeydi. Duru kafasını kaldırmadan tabağındaki yemeğe döndüğünde tek bir soru yankılanıyordu içinde. Canmaney ne yapmaya çalışıyordu? Aşağılık pezemek diye düşündü. Eline çatalı aldığında kafasını bir daha hiç bu tabaktan kaldırmamaya karar verdi. Canmaney'den kendisine akan bu enerjinin kaynağı neydi? Adamın aşık olduğu kadın buradaydı. Niye böyle hissediyordu? Kafasını kaldırıp Deniz'in gözlerini rahatlamak istedi. Ama Deniz o sırada Arzum'un konuşmasını dinliyordu. Kız istiridyedeki kolesterolün kaç günde vücut tarafından tolere edildiğinden bahsediyordu. Canmaney'e döndüğünde yine göz göze geldiler. Can'ın suratındaki ciddi ifade ve bakışlarındaki erkek tereddüt etmeden dümdüz kendisine bakıyordu. Sanki bir şey anlatıyordu. Duru kaşlarını öfkeyle çatıp bakışlarını tabağına çevirirken Can'ın etkileyici sesinin kendisine hitap ettiğini duydu. Can, iyi misin Duru? Dediğinde Duru ona bakmamaya çalışarak kafasını sallayıp ağzına koca bir çatal salata tıktı. Kafasını iyiyim anlamında sallarken yemeğine döndü. Can hala kendisine bakıyordu. Duruk kafasını kaldırıp Deniz'in bu bakışı fark edip etmediğine baktı. Deniz yemeğini yerken Arzu'nun omurgadaki kaymanın çocukluk döneminde başlamasıyla ve bu yüzden dik durmanın önemiyle ilgili konuşmasını dinliyordu. Arzu'ma baktığında kızın dik durmanın önemini anlatırken duruşuyla nasıl durulması gerektiğini gösterdiği sırada yansıttığı güzelliği fark etti. Arzu'm dimdik, ince vücudunu yan çevirmiş ve tüm zarafetiyle sırtı açık elbisesinden omurgasını sergiliyordu. Dik durmaya alışkanlık edinmiş mükemmel bir omurgaydı bu. Deniz, kızın duruşunu inceledikten sonra Duru'ya döndü. Ve Arzu'nun güzelliğinden hiç etkilenmemiş bir halde gülümseyip, ''Duru balerindir, duruşlardan asıl o anlar.'' dedi Duru'ya göz kırparak. Duru lafın kendisine geçtiğini görünce heyecanlandı bir an. İstem dışı dönüp Canman'a baktı ama Can, Arzu'nun güzel vücudunu inceliyordu şimdi. Bir an öfke hissetti. Biraz önce kendisine gözlerini diken bu adam şimdi de Arzu'nun peşindeydi. Nasıl bir şeydi bu? Daha önce hiç başına gelmeyen bir rekabet hissetti. Arzu'nun bu kadar değerli yapan şeyin ne olduğunu düşündü. Bu şey her neyse kendisinde daha da fazlasının olduğuna emindi. Ama bu gece pek de hissedemiyordu bunu. Can Manay aşık mıydı bu kıza? Aşıksa niye yoğun bir enerji vardı aralarında? Ya da Duru paranoya yaklaşmıştı. Sıkıldı. Aklındaki düşünceleri dağıtırken masadaki herkesin kendisine cevap bekleyen gözlerle baktığını fark etti. Ağzındaki lokma yutulmaya çoktan hazırdı. Ama zaman kazanmak için biraz daha çiğniyormuş gibi yaptı. Lokması bittiğinde şu hissettiği rekabeti dağıtacak bir hareket yaptı. Sakince kollarını iki yana açtı. Kıvrılan parmaklarından sadece işaret parmakları ileri uzamıştı. Kafasını geriye yaslayıp çok yavaş bir şekilde boynunun üzerinde döndürüp yüksek sesle derin bir nefes aldı. Ses neredeyse bir inleme gibi çıkmıştı ve kapalı olan gözlerine rağmen herkesin o an kendisine dikkat kesildiğini biliyordu. Boynunun dönüşünü tamamladığında omuzlarını geri atıp göğüslerini öne çıkararak geriniyormuş gibi küçük ama keskin bir hareket yaptı. Gözlerini açtığında direkt Arzu'ma baktı. Suratına yayılan tebessümde küçük bir kız çocuğu vardı. Sevimli bir şekilde kıkırdayıp ''Hatırlattığınız iyi oldu. Omurgadan daha önemli ne var şu dünyada?'' dedi. Ve yine kıkırdayıp koca bir lokma aldı önündeki tabaktan. Can gözlerini Duru'dan almakta o kadar zorlandı ki Arzu'mla göz göze geldiklerinde onun gözlerinde Duru'ya olan kendi ilgisinin ağırlığını gördü. Bir anlık bir şeydi bu ama oradaydı. Arzu'm akıllı bir kadın ve çok iyi bir avcıydı. Ortamda başka bir avcı varsa hemen fark etmemesi imkansızdı. Can bana gülümseyerek gözlerini Arzu'mdan hiç ayırmadan kadehini kaldırdığını. ''Dokunduğum en güzel omurgaya o zaman.'' dedi. Deniz de hemen kaldırdı kadehini. Ardından Duru kimseye bakmamaya dikkat ederek onları takip etti. Deniz kadehini Duru'nun kadehine tokuşturup tam içmek üzereydi ki Arzu'm ''Sakın ha!'' diyerek durdurdu onları. İkisi de Arzu'ma baktıklarında tüm cazibesiyle açıkladı Arzu'm. Bir içki sofrasında kadeh kaldırıldığında biri tokuşturursa masadaki herkesin kadehlerini birbiriyle tokuşturması şarttır. Herkesin. Aksi halde masadaki en eski çift kaldırılan kadeh sayısı kadar bir aralık sonra ayrılır. Dedi ve kadehini Duru'ya uzattı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sakince tokuşturdular. Arzu'm Can'la kadehini tokuştururken Duru Canmana'ya bakmamaya dikkat ederek sırasını bekledi. Onlara bakmamasının nedeninin Canmana'yı Arzu'ma bakarken izlemek istemeyiş olduğunu fark ettiğinde hemen kafasından bu düşüncenin uzaklaşması için Deniz'e baktı. Deniz kadehini Arzu'mla tokuştururken Canmana'yı da kadehini Duru'ya uzattı. Duru zor ki göz göze geldi onunla. Can önce uzattığı bardağı bir anda geri çekti. Sonra nihayet çok az çaba harcayarak hafifçe kadehini uzatıp suratını ölen gülümsemesiyle kadehi sadece Duru'nunkine değdirdi. Ve kadehini Deniz'e tokuşturmadan kafasını dikerek tüm şarabı içti. Duru elinde kadehiyle kala kaldı. Can şarabı bitirdiğinde kadehi masaya koyarken o zaman daha fazla kadeh kaldırmak yok. Bu çok tehlikeli olabilir. Deniz senin için dedi. Can'ın hiç gülmeden yaptığı bu espriye Deniz sırtarak ''İlişkimiz bir kadehin tınlamasına bağlıysa o zaman işimiz var.'' diye cevap verdi ve havaya kadeh kaldırdı. Duru odadaki senaryo ne olursa olsun etrafındaki dünyada gördüğü işaretler ne olmuş olursa olsun anlamıştı. İspatlayamazdı. Elinde ne bir delil ne de bir işaret vardı ama biliyordu. Anladığı şey onu sersemleştirirken Duru'nun sessizliğini yadırgayan Deniz ''Pişt iyi misin?'' dedi. Duru gülümsemek için kendini zorlayarak ağzına büyük bir lokma daha tıktı. Lokmaların arkasına saklanır olmuştu. Deniz her şeyin yolunda olduğunun onayını aldıktan sonra Canmana'ya bakıp gülümsedi. Ve hemen Arzu'ma Arzu'm neler yapıyorsun dedi. Arzu'm çatalının ucuna aldığı küçük lokmayı güzel dudaklarını uzatarak çiğnemeye başladı. Ve lokması bitince önümüzdeki ay başlayacak yeni bir programın moderatörlüğüne hazırlanıyorum. Heyecan verici. Aslında biraz gizli ama size biraz anlatayım dedi. Herkes ilgiyle Arzu'mu dinlemeye hazırlandığında vücut dili güzelliğini yansıtmada ustalaşmış Arzu'm bir kuğu gibiydi. Haber öncesi kuşakta yarım saatlik bir programda ülkenin çok ciddiye alınan iki köşe yazarının yanında güncel olayların trajikomik yanlarından bahsedecekti program. Formatı başka bir ülkeden alınan program her konu arasında masanın üzerine çıkıp dans eden güzel kızlarla donatılmış olmasına rağmen ciddiyetinden bir şey kaybetmeyecek şekilde tasarlanmıştı. Arzum, program için kendisine ekonomi üzerine yaptığı master nedeniyle teklif getirildiğini ve modellik işlerine devam ederken eğitimin aksatmamanın ne kadar önemli olduğunu anlatırken sadece güzel değil, aynı zamanda çok da akıllı olduğunun altını çiziyordu. Programın kendisine teklif edilmesinin asıl nedeninin programdaki köşe yazarlarından biriyle ve sadece cinselliğe dayanan ilişkisi olduğunu asla değinmedi. Ne de program yapımcısının ofiste yaptığı muhteşem oral seksten. Arzum konuşmasının sonuna doğru Duru'ya dönüp ''Suratın çok tanıdık geliyor, sen ne yapıyorsun?'' ''Pardon, Derya mıydı? İsimleri aklımda tutmakta zorlanıyorum. İnsan çok kişi tanınca isim savarı oluyor.'' dedi. Duru bir anda konunun kendisine geçmesinden şaşkın, toparlanıp net bir şekilde ''Balerinim.'' diye açıkladı. Daha fazla konuşacak şey olsun isterdi ama yaptığı tek şey dans etmekti ve ekleyebileceği başka hiçbir şey yoktu. Canmanın suratını görmeyi çok istese de önce Arzum'a sonra denize bakıp önündeki salatadan biraz daha tabağına koydu. Salata yemekten şişmişti. Arzum anaç bir tavırla şaşırarak ''Ciddi misin? Peki o kadar mı?'' dediğinde Duru duyduğundan emin olmak için Arzum'a baktı. Ellerini dirseklerinden masaya dayamış bakan bu kadının cevap beklemesi ilginçti. Küçümsemeyle ilişkili her duyguyu iyi bilirdi Duru. Çünkü genelde kendisinin gayri ihtiyari bir şekilde çevresine karşı hissettiği bir duyguydu bu. Elinde değildi çünkü. Basbayağı üstündü içinde yaşadığı toplumun genel insan kitlesinden. Şimdi küçümsendiğini hissetmek sinirini bozsa da bozulduğunu belli ederek bu zevki bu kıza tattırmayacaktı. Ağzındaki lokmayı çiğnerken ''Ciddiyim, niye ki?'' dedi umursamazlığının anlaşılmasını özen gösteren bir tonda. Arzum bu tip soğuk savaşlara hazırlıklıydı. Can'la bu kızın arasındaki şeyi sezmişti ama kızın ne kadar konuya vakıf olduğunu kestirememişti. Şimdi biraz kaşıyıp kendi teritoryasını, güç alanı çizmeye karar vermişti. Eline aldığı şarabından bir yudum almadan önce ''Dans çok eğlenceli olabilir ama insanın tüm hayatını böyle bir eğlencenin üstüne kurması biraz zorlama değil mi?'' dedi. Gülümseyip şarabından bir yudum aldı. Duru elindeki çatalı bırakıp tamamen Arzum'a döndü ve tartışmaya hazır bir şekilde konuşmak için ağzını açtı. Ama Deniz ondan önce davranmıştı. Kaykıldığı yerinde elinde şarabı sakince ''Sen Duru'yu hiç dans ederken seyrettin mi?'' diye sordu Arzum'a. Arzum soruyu soranın savunmaya geçen bir erkek arkadaş olmadığını Deniz'in suratındaki rahatlıktan anlayınca hayır anlamında omuzlarını silkti. Can Duru'nun yarı açık kalan güzel ağzına ve çatılmamak için zorlanan kaşlarına bakınca Duru'nun saf tepkiselliğine kendi kendine gülümsedi. Suratında istem dışı beliren bu gülümsemenin fark edilmemesi için hemen toparladı ifadesini. Deniz sakin bir şekilde o zaman dans deyince neden bahsettiğini bilmiyorsun. Bu aynı hiç duymadığın bir müzik hakkında yorum yapmak gibi olur. İmkansız deyip elindeki kadeyi kaldırırken anlamı doldurarak yapılan şeylere ve yapanlara dedi. Arzum da hemen Deniz'in kadeğini kendi kadeğiyle karşıladı ama tokuşturmadı. Arzum rahatlamıştı. Deniz ve Duru arasındaki bağın güçlü olması Duru'yu hedef olmaktan otomatik olarak çıkarıyordu. Masadaki herkes kadeh kaldırırken Duru kendini acemi hissederek Deniz'e baktı. Erkeği için kendini çok şanslı hissetti o an. Çok uzun zamandır böyle hissetmemişti. Ve bir erkeği en değerli yapan şeyin kadında uyandırdığı korunma duygusu olduğunu düşündü Deniz'e gülümserken. Deniz'e kızgındı. İçtiği otun arkasına saklandığı için, kendi içindeki yeteneği değerlendirmediği için ama en önemlisi kendisine kalkan olmadığı için. Çok uzun zamandır bu gece ilk defa hissetmişti Deniz tarafından korunduğunu. Şarabından kocaman bir yudum alırken Can Manay Bücür'ü Deniz'in tek hamlesiyle önemsizleşivermişti. Can'ın Duru'ya yöneltmiş kaçamak bakışını ikinci defa fark eden Arzum, gecikmiş de olsa teşhisini koyabilmişti. Can Manay, Duru adlı bu kızın peşindeydi ve kendisinin orada bulunma nedeni bu ava katkıda bulunmasıydı. Kızdı. Gitmeye karar verdiğinde ayağa kalkıp hiçbir şey demeden çıkıp gitmeyi düşündü. Ama bu Can Manay'dı. Çekip gidilecekse çok dikkatli olunmalıydı. Her zeki piyasa kadını gibi Arzum'un da ilk öğrendiği şeydi bu. Sistemi kuranlarla asla takışmamak. Yoksa bir daha adınızı kimse duyamayabilirdi. Kocaman bir gülümsemeyle ayağa kalkarken Can'a ''Can Bey, bana lavaboya gösterir misiniz?'' dedi. Can, Arzum'un gözlerinin içindeki yansımadan bir şeylerin ters gittiğini anladı. Ve rolüne uyarak sakince ayağa kalkıp Arzum'a lavaboya kadar eşlik etti. Lavaboya geldiklerinde Arzum'un suratındaki gülümseme bıçakla kesilmiş gibi gitti. İşte o an Can işin ciddiyetini anladı. Banyoya önce Arzum girdi. Ve Can kapanmak üzere olan kapının arasından neredeyse sızarak kapıyı kapattı. Tek hamlede kilitledi. Arzum kızgınlığını belirten bir ifadeyle Can'a döndüğü anda Can hiç konuşmadan kızı ters döndürdü. Omzunu eliyle tutup arkasından iyice yaklaştı kulağına. ''İzin ver.'' diye fısıldadı. Arzum bir an dik durduktan sonra yavaşça öne eğilip poposunu Can'a uzattı. Can zaten kızın çok kısa olan elbisesini bir hamlede kaldırırken kendi pantolonunu açmıştı bile. Arzumun içine girdiğinde artık arzum için bu durum nihayet bir alışverişti. Canmana ile dost olduğu andı bu. Bu piyasada sıkı dostluklar bu şekilde kuruluyordu. Canmana ile ilgili daha ciddi planları vardı. Ama buna da razıydı. Kısa bir çiftleşme, avukatlar eşliğinde imzalanan herhangi bir iş anlaşmasından çok daha yaptırım gücüne sahip olabilirdi. Canmanay içine gidip gelirken Arzum, Canmanay'dan ne isteyebileceğini düşünüyordu. Bu kesinlikle maddi bir şey değildi. Bu adam maddiyatın ötesinde güçlü bağlantılı olan, eli her yere uzanan bir yöneticiydi. İnsanları yönetir, onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Canmanay dışarı boşalırken Arzum çoktan karar vermişti. Yabancı formatlı bir projeyi yapımcılığını kendi üstlenerek ülkeye getirecekti ve Canbanay'ı da projeyi istediği kanala sokmasında yardım edecekti. Arzum Unsur'un ülkenin en zengin kadınlarından biri olmasının hikayesiydi bu. 3 yıl içinde Arzum Unsur yurt dışından getirdiği birçok programı ülkeye uyarlayacak, her uyarlama programıyla birlikte çok ciddi para kazanacak ve sonunda kimsenin hesaplayamadığı bir şekilde kendi medya şirketine bile sahip olacaktı. O gece aklına geldiğinde hep televizyonculuk tarihinde imzalanan en iyi iş anlaşmalarından birini Canmanay'ın lavabosunda imzaladığını düşünecekti. Canmanay kendisini tuvalet kağıdıyla temizlerken Arzum külotunu giydi. Lavabodan çıktıklarında Duru ve Deniz yoktu. Duru, Deniz'in kendisini saran güçlü kolları arasında biraz önce şahit olduğu şeyi anlamaya çalışarak duruyordu. Canmanay resmen gece boyunca kendisine bakmış, sonra o antipatik model kızla lavaboda çiftleşmişti. Mide bulandırıcıydı. Nasıl iğrenç bir adamdı bu? Çok ses duymamışlardı ama kızın inlemesi ve ritmik bir iki sesten sonra Deniz'le birbirlerine bakmışlar. Bu tuhaf durumu tanık olmanın yarattığı gariplikten kurtulmak için Deniz'in önderliğinde bahçeye çıkmışlardı. Duruma inanamayan Duru birkaç kez hayretler içinde Deniz'le konuşmaya çalışsa da Deniz tarafından susturulmuş, boş verilmesi söylenmişti. Deniz'e göre burası herkesin sadece kendi hareketlerinden sorumlu olması gereken bir gezegendi. Deniz'in bilmediği ve Duru'nun şaşırdığı şey ise lavaboda çiftleşmeleri değil, Canmanay'ın Duru'ya gösterdiği gizli ilgiden sonra böyle bir şey yapmış olmasının anlamsızlığıydı. Duru tamamen belgesel moduna geçmişti. Onları izlemekten başka bir motivasyonu olmayan bir haldi bu. Deniz, yanlarına gelen Canmanay ve Arzum'a bakmamaya dikkat ederken Duru resmen gözlerini dikmişti. Bir daha görmek bile istemediği bu kısa tuhaf adamın arsızlığı tüyler ürperticiydi. 35. ayrımın sonu, sayfa 432.